icat çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
Merhaba sevgili dinleyiciler. İcat çıkarma diyenlere inat, icat çıkaranların hikayelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ülke politikası haline gelmiş olan milli teknoloji hamlesini, savunma sanayi alanında gerçekleştirilen projeleri, güncel teknoloji ile savunma sanayi işbirliğini, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığını artıran gelişmeleri ele aldığımız programımız başlıyor. Bu hafta savunma sanayi alanında özellikle havacılık endüstrisi tarihi Cumhuriyet'e denk gelen Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin yetkinliklerini ele alacağız. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz yayınımızın konuğu Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli. Kendisiyle Eskişehir Organize Sanayi Bölgenin savunma sanayi alanındaki faaliyetlerini konuşacağız. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Sayın Küpeli, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Ben 1966 doğumluyum. Eskişehir'in Çiftliler ilçesinin Arslanlı köyünde doğdum. 1978'li yıllarda köyden Eskişehir'e göçtük. İşte ortaokulu ve liseyi burada okudum. Yüksekokulda yine Anadolu Üniversitesi'ne bağlı bir Bolvedin Meslek Yüksekokulu'nda okudum. 1980'in hemen sonunda ticarete başlamıştık. O günden bugüne aktif olarak üretimin, ticaretin içerisindeyiz. 2009 yılı itibariyle bu yönetimle tanıştık. Önce Sanayi Odası'nda meclis üyesi başkan vekilliği görevleri yaptım. 2012 yılında Organize Sanayi Bölgesi'nde yönetim kurulu üyesi, 2013 yılında yönetim kurulu başkan vekili oldum. Ve 2017 yılına kadar da bu başkan vekilliği devam etti. Daha sonra da 2017 yılında 26 Temmuz 2017 tarihinde de Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu başkanı seçildim. Ve o günden beri de bu görevimizi devam ediyoruz. Eskişehir'i, Organize Sanayi Bölgesi'ni üretimi arttırmak ve ülkemize fayda sağlamak için var gücümüzle bütün yönetimle beraber çalışmaya devam ediyoruz.
Ciddi bir geçmişe dayalı hem savunma sanayi hem de havacılık alanında bir sanayi var Eskişehir'de. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi olarak yerli ve milli teknoloji ve üretime katkıları, yerli teknolojiye kazandırdığı ürünler nelerdir?
Şimdi Eskişehir'in çok köklü bir sanayi geçmişi var. Tarihi var. Gerçekten bu anlamda sanayide fark yaratan bir şehriz. Ülkemizde sanayinin ilk gelişme gösterdiği yerlerin başına da hiç şüphesiz ki Eskişehir geliyor. 129 yıllık bir sanayi geçmişimiz var. Eskişehir dediğimiz zaman hemen akla gelenler işte hava kuvvetlerinin, hava ikmal bakım merkezinin burada olması, kiremit fabrikalarının ilk Türkiye'de 1927 yılında burada kurulmuş olması, beyaz eşyada büyük firmaların yapılaşmanın burada olması Eskişehir'i hemen öne çıkartıyor. Evet. Yani ama Cumhuriyetimizin kurulduğu yıllarda sanayileşme dediğimiz zaman da ağırlıklı olarak Eskişehir'de havacılık ve taşa toprağa dayalı ürünler, un sanayi, bisküvi sanayi gibi sektörler ön plana çıkmış. Bugün bunları çok geliştirdik. Teknoloji ürünlerine yöneldik ve ürün yelpazesini, Eskişehir'de üretilen ürün yelpazesini çok ciddi miktarda çeşitlendirdik. Bu da bizim rekabet gücümüzü arttırdı. Çünkü Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 1969 yılında kurulmuş. 54 yıldır başarıyla çalışıyor. 1000'e yaklaşacak bir şeyimiz var. Katılımımız var. Bugün için herhalde 849 oldu. Eskişehir ve ülkemiz ekonomisi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yani evet. Eskişehir bu anlamda hem nüfus yapısı, hem sanayi yapısı, hem de coğrafi yapısı olarak Türkiye'de son derece kıymetli bir yerde. İşte bugün Eskişehir sanayisi yaklaşık 4 milyar dolar civarına ulaşan bir ihracat kabiliyetine evet. ulaştı. Ve dış ticaret fazlası veren bir şehiriz. Eskişehir olarak hem Organize Sanayi Bölgesi olarak da dış ticaret fazlası veriyoruz. Raylı sistemleri de unutmamak lazım. Çünkü Eskişehir dediğimiz zaman demir yolu, buradaki lokomotif fabrikası Eskişehir'in yani bel kemiklerinden bir tanesi. Şeker fabrikası aynı şekilde. Bunlar Eskişehir'in olmazsa olmazları.
Bünyenizde bulundurmuş olduğunuz ülkemizin nezdinde çok ciddi firmaları da görüyoruz bu noktada.
Evet.
Bu alanda hangi ürünleri üretiyoruz millileştirme noktasında?
Şimdi aslında özellikle havacılıkta Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi çok yol aldı. Ama Bunun da ana nedeni Hava İkmal Bakım Merkezi'nin burada kurulmuş olması. Hava İkmal Bakım Merkezi Eskişehir'de kurulunca otomatikman havacılıkla ilgili birçok sektör gelişmeye başladı Eskişehir'de. Evet. Bu önemli merkez Türk Hava Kuvvetleri'nin çok uzun yıllardır sahip olduğu tüm savaş uçaklarının, nakliye uçaklarının ve diğer uçaklarının çok ileri seviyede bakım ve onarımlarının yapıldığı, işte uçaklara yeni teknolojilerin takıldığı, uygulandığı hayati tesisler oldu. Bu tesislerde çok önemli mühendislik çalışmaları yapıldı ve savaş uçaklarının kabiliyetleri bu tesislerde sürekli olarak geliştirildi. Şimdi bundan sonra TEİ gibi tesisler kuruldu. Yani bunlar uçak motorları, helikopter motorları yapmaya başladılar. Şimdi evet. Hangi ürünleri yapıyoruz dedik ya. Dolayısıyla helikopterlerin aktarma organları, yürüyüş takımları, pervaneleri gibi parçaları burada yapılmaya başladı. Onun dışında birçok uçağın motor parçaları Eskişehir'de yapılmaya başladı. Ama bunların hepsinin ana fikir babası Hava İkmal Bakım Merkezi'nden geliyor. Oradan biz başladık.
Eskişehir Tayyare Fabrikası olarak.
Evet. Oradan başladı geldi bunlar bize. Şimdi Türkiye şu F-35 programından çıkartılmamış olsaydı inanıyorum ki çok daha farklı buradaki yatırımlar da olacaktı.
Eskişehir'e katma değeri bu noktada çok
farklı. Tabii o yetenekleri, o güveni de Eskişehir'de kullanılacaktı. Bunu biliyoruz yani. Şu anda benim bildiğim kadarıyla hala da mevcut savaş uçaklarımızın bütün bakımları bu önemli merkezdeki bizim yetenekli çalışanlarımızla, subaylarımızla, mühendislerimizle Eskişehir'de yapılıyor. Bu tesisler sayesinde Eskişehir'de de çok ciddi bir havacılık sanayisi gelişmiş durumdadır. Bu aynı zamanda bizim kaliteli iş yapma kabiliyetimizi de arttırdı. Çünkü oradaki disiplinle, özellikle havacılık sanayindeki disiplinle biz neler yapabileceğimizi de bunları gösterdik. Dolayısıyla Hava İkmal Bakım Merkezi'nin Eskişehir'e çok ciddi katkılar oldu. Bugün Türkiye'de toplam ihracatın aşağı yukarı %3.8'i yüksek teknoloji ürünlerinden oluşur. Evet. Geri kalan yani %4 deseniz kabaca %96'sı da düşük ve orta düşük teknolojili ürünlerden oluşuyor. Bu oran Eskişehir'de bambaşka bir yerde. Eskişehir'in toplam ihracatının içerisindeki yüksek teknoloji ürünü oranı %15. Fevkalade yüksek bir rakam. Evet. Hiç başka böyle bir rakam yok Türkiye'de. En çok yüksek teknoloji ürünü oranı Eskişehir'dedir ülke olarak. Dolayısıyla bunun içerisinde de havacılık sektörünün çok faydası var. Eskişehir'in ihracatının ciddi bir kısmı Amerika'ya yapılmaktadır. İşte bu hava kuvvetlerinden dolayı ya da işte hava araçlarından dolayı Amerika'daki firmalara. Yani şunu söyleyebilirim, yolcu uçakları da dahildir buraya. Dünyada uçan her 3 uçaktan bir tanesinde mutlaka Eskişehir'in ürettiği bir parça vardır. Dolayısıyla böyle büyük ve ana sanayi firmaları yıllar içerisinde çok sayıda her biri de bir dalda uzmanlaştılar. Çok sayıda yeni yan sanayi ve mühendislik firmaları doğdu ve bu da Eskişehir'in ürün kabiliyetlerini ya da savunma sanayinde neler yapabileceğini dünyaya gösterdi. Yeni yeni siparişleri de almaya başladık. Mesela bu F-35 programından çıkartılmış olmamızdan sonra bile bizim kabiliyetimizden dolayı birçoklarının öngördüğü işte Eskişehir'deki havacılık firmaları sıkıntıya girebilir, ürünler, üretimler azalabilir diye öngörülene rağmen hiç böyle bir şey olmadı. Dünya çünkü bizim buradaki kabiliyetimizi, yeteneklerimizi bildiği için bize sipariş vermeye devam ediyorlar.
Raylı sistemlerle alakalı çok ciddi atılımlar yapıldı yıllarca Cumhuriyetimizin başlangıcında ve bunun da akabinde böyle bir yerli bir otomobilimizin ki son dönemlerde de konuşulan bir markamız oluştu. Ondan öncesinde de yine Eskişehir'de, Eskişehir sanayisinde bu Eskişehir'in vermiş olduğu tecrübeyle bir araç ortaya çıkmıştı. Bunun da katkısı nasıl olmuştur sanayiye?
Şimdi 2017 yılıydı galiba, belki 2018'di, hatırlayamadım. Bir İstanbul'da bir televizyonda canlı yayında, ulusal bir televizyonda bununla ilgili bizi davet ettiler. Biz de bir araç yaptık. Prototiplerini falan çizdirmeye başladık. Resimlerini aldık. Şunu yapalım, bunu yapalım falan diye. Dediler ki ya nereden çıktı bu? Dedim ki alacağımız var. Evet. Dediler tabii. Neden alacağınız var? Şimdi Türkiye'de ilk defa o 1950'li yıllarda devrim otomobillerini yapan Eskişehir. Yani o günkü Devlet Demiryolları Fabrikası'nın içerisinde biz böyle bir otomobil yapabilmişiz. Kim yaptı? Bizim mühendislerimiz yaptı. Evet. Dolayısıyla biz hani bir Türk dünyaya bedel diyoruz ya, bunu da gururlanarak söylüyorum bu sözleri de. Her şeyi yapabiliriz. Yeter ki imkan olsun. Biz zorda kalsak her şeyi yapabiliriz. Yani bugün bu ülke aklınıza gelen ne varsa her şeyi yapabilir. Dolayısıyla biz bunu yapmışız zamanında. Bugün de biz bunu yaparız. Biz de Eskişehir olarak o ruhla, o damarlarımızdaki asil kanla bunu yapabiliriz diye yola çıktık. Yapmaya da niyetlendik ama tabii hükümetimiz aldığı kararlarda Karadeniz'e Filyos Limanı'nın evet. olduğu yere yapılacak diye o dönemin Sanayi Bakanı açıklama yaptı. Ve şimdi bugün içinde hepimizin gururla izlediği çok harika, yani görsel olarak da çok beğendiğim bir araç TOK ortaya çıktı. İstanbul Havalimanı'nda canlı olarak da görme imkanım da oldu aracın kendisini ve çok da beğendim. Dolayısıyla ülke olarak gururlandığımız bir araç oldu. Biz de Eskişehirli olarak bu araca hem yan sanayi tarafında hem de diğer işlemlerinde destek olmak üzere hazırız. Altyapımız da var zaten. Çünkü Eskişehir evet veya gibi Bursa kadar otomobil tarafında altyapısı yok ama onun dışında birçok beyaz eşya ve diğer sektörlere çalışan yan sanayilerimiz var bizim. Bunların ciddi bir kısmı da zaten otomobil endüstride hizmet ediyor tabii. Yani belki Türkiye'de yapılan kirkoların tamamı burada yapılıyor. Motor kapaklarının kilitlerinin tamamı belki burada yapılıyor.
Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı olarak bu nitelikli personel noktasında ya da bu süreci daha ileriye taşıma noktasında kurum ve kuruluşlarla nasıl bir çalışma, işbirliği içerisindesiniz?
Şimdi önce buraya geçmeden size bölgeyi kısaca bir anlatayım isterseniz. Evet. Bugün Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 34 milyon metrekarelik bir alanla Türkiye'deki ikinci diyorduk ama herhalde birinci olmuş. Artık çünkü biz yeni yeni artık 2,5 milyon metrekare daha genişledik. Coğrafi olarak en büyük bölge olduk herhalde. Evet. Bugün 48 bin civarında, 47 bin 200'de ama rakam biraz arttı burada. Çalışanımız var. 849 tane katılımcı var. Bunlardan 630 civarı üretime başlamış. Bir kısmı da işte kimisi ruhsat alıyor, kimisi de yeni tahsis yapıldığı için proje hazırlıyor, kimisi inşaat yapıyor. Evet. Bunlarla beraber işte aşağı yukarı 2-2,5 yıl içerisinde 1000 civarında bir firmanın organize sanayi bölgesinde faaliyette bulunmasını planlıyoruz. Evet. Bütün çalışmalarımız bu yönde. Dolayısıyla Eskişehir nüfusunun aşağı yukarı 1/3 sanayiden ekmeğini kazanıyor demek hiç de abes olmaz. Şimdi böyle bir kurum şehirden uzak olabilir mi? Şehirdeki yaşantı uzak olamaz asla. Bundan dolayı bütün kurumlarla biz iç içe olmak durumundayız.
Evet.
Üniversitelerle ve diğer kurumlarla iç içe olmak durumundayız. Artı yetmez, biz de kendimiz özellikle sanayinin ihtiyaç duyduğu kısımlarda eleman yetiştirme için de çalışmalar yapıyoruz. Şimdi üniversitelerimizde işte Eskişehir'deki 3 tane üniversite var. Bunlara çok yakın ilişkilerimiz var. Hepsiyle bir şekilde belirli projeleri beraber yürütüyoruz. Özellikle yeniliklerin sanayiciler tarafından kullanılması, sanayicilere kazandırılması tarafında üniversitelere çok iş düşüyor. Biz de bunlardan ciddi miktarda faydalanmaya çalışıyoruz. Hocalarımızdan destek almaya çalışıyoruz. Bunlar da yani yapıcı bir ilişki olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Onun dışında bütün Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de nitelikli iş gücü eksikliği var. Yani Türkiye'de birçok haber kanallarında falan işsizlik şu kadar oldu, işsizlik bu kadar oldu diye duyuyoruz. Ama maalesef bizde işçisizlik sorunu var. İşsizlik değil. Çalışacak nitelikli iş gücümüz yok. Bizim fabrikamız bile yanda geçerken görürsünüz belki de birçok yerinde ben de gördüm şey yazmışlar. Bez afiş yazmışlar kocaman. Çalışma arkadaşları arıyoruz diye. Şimdi birileri geliyor, ne iş olsa yaparım diyor. Biz de istiyoruz ki belirli ehliyeti, kabiliyeti olsun istiyoruz. Ama bunun eksikliği var Türkiye'de. Ne yapalım diye düşündük. Madem ki böyle bir eksiklik varsa biz de bir vatandaş olarak, vatanını seven bir yönetici olarak taşın altına biz de elimizi koyalım. Her şeyi devletten beklemeyelim diye bir okul kurduk. Türkiye'nin en iyi okulunu yaptık. Bu konuda iddialıyım. Fırsatınız olsa gezmenizi tavsiye ederim. Burada şu anda herhalde 1270 tane oldu öğrencimiz. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde 1560'a çıkacak toplam öğrenci kapasitesi. Burada sadece ve sadece Eskişehir'deki sanayicilerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne yatırım yapıyoruz.
Eskişehir Organize Sanayi Bölge'nin odağında olan İnsan evet. yetiştirme.
Evet, okulda bizim okulumuz eski adı da Eski Organ Sanayi Mühendisliği Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi adı da tam adı bu. Burada son derece kaliteli bir okul ve eğitim sistemini yürürlüğe koyduk. Bizzat kendimiz de işin içerisindeyiz, ilgileniyoruz. Türkiye'deki meslek liselerinin aşağı yukarı %30'ları dolarken bizim okulumuzda %300 civarında müracaat oluyor. Evet. Bize gelmek istiyor herkes. Biz de onları belirli kriterlerle seçip alıyoruz. Yani biz de elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Çünkü ülke bizim, şehir bizim, kalkınmak isteyen de biziz. Biz evet. de bu anlamda sanayicilere bu destek olsun diye de bu okulu kurduk. Onun dışında MEGEM diye bir kurumumuz daha var. Yine Eskişehir'deki başka diğer kurumlardan da yararlanarak bu kurumu kurduk. Şu anda %100'ü bize ait. Burada da yetişkin meslek sahibi olmayan insanları getiriyoruz. Çok uğraştık ama kimse gelmiyordu. Çok ciddi mücadele yaparak işte 3. yılın sonunda falan artık burasını tanıttık ve şu anda orada bile sınavla arıyoruz. Evet. O kadar talep çoğaldı. Herhangi bir mesleği yok, işi yok ama kahvede oturuyor. Yazıktır. Bu bizim içimiz acıtıyor. Yani 30 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında insanların başkalarının eline bakması beni vicdanen çok rahatsız ediyor. Bu anlamda onlara da meslek sahibi yapmak için MEGEM AŞ'yi kurduk. MEGEM AŞ'de şu anda 5 meslek dalında bayan ve erkek kursiyerlerimiz olmak üzere işte 350 saat civarında, 3-3,5 ay civarında bir süreçte bunlara meslek öğretiyoruz. Kimisi kaynakçı oluyor, kimisi otomasyoncu oluyor, kimisi CNC operatör oluyor, kimisi kalıpçı oluyor dersen neyse bunların hepsi oluyor. Ve tamamını da sürenin sonunda işe yerleştirdik. Evet. Böyle bir şey var. Yani biz gayret gösterdik ve sanayi de Eskişehir'de burada bizim gayretimize olumlu yaklaştı ve sonuç aldık.
Sayın Küpeli, tabii bu kadar teşebbüsün bir yöneticisi olarak Türk savunma sanayisinin bugünkü durumunu nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi müsaadeniz olursa Türk savunma sanayi ile ilgili bazı bilgileri paylaşayım sizinle. Evet. Türk savunma sanayi gerçekten dünyada çok hızlı bir gelişme kaydediyor. Herhalde bizden daha hızlı gelişen bir ülke yok evet. savunma alanında. Türkiye son yıllarda yerli ve milli savunma sanayisinde yaptığı atılımlarla küresel silah piyasasındaki payını %69 arttırmış. Bu müthiş bir rakam. Bütün dünyadan bahsediyorum. İthalatında ise yani Türkiye'nin silah ithalatında %49 azalma olmuş. 8-10 sene kadar önce Türkiye'nin %30-35 civarında milli silahları şu anda %70'in üzerine çıktı biz. Yani kendi kendimize yeter hale geldik evet. savunma sanayinde. Bu çok kritik bir rakam. Şimdi sanayi ve teknolojide yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ülkemiz özellikle de yerli ve milli savunma sanayi ile dünyanın sayılı ülkelerinden birisi haline geldi. Üretilen yerli ve milli insansız hava araçlarımız, aşı çekse de aslında zırhlı araçlarımız, hava, kara, deniz araçlarımız ve bunlarda kullanılan silah sistemleri, piyade tüfekleri gibi daha birçok projede de Türk savunma sanayisi çok başarılı oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bunlar yapıldı ve envanterine girmeye başladı. Artık kendi silahlarımızı kullanıyor ordumuz. Çünkü bütün barışın silahların gölgesinde olduğunu biliyoruz. Yani biz ülke olarak güçlüysek barış da bizim yanımızda. Ne zaman ki biz güçsüz olursak çünkü dünyanın merkezinde en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Herkesin de gözü bizim ülkemizde olabilir. Dolayısıyla biz bu anlamda başkalarından daha güçlü olmak zorundayız. Huzurumuz için ve bekamız için. Şimdi bu üretimler yurt savunmasında kullanıldığı kadar başarılarla ilgili de dünyanın da gözdesi haline geldi. Yerli ve milli silah sistemlerimiz dünyanın birçok ülkesine satıldı. Hala bu anlamda çok da ciddi bir Türkiye'den ithalat talepleri de var. Birçok ülkelerde bunu duyuyoruz. Bazı ülkelerin operasyonlarını başarıyla sonuçlandırması bizim silahlarımızla gerçekleşti. Bunu biliyoruz. Hala da bunlar devam ediyoruz. İsveç merkezi bir düşünce kuruluşu varmış. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmalar Enstitüsü diye. 2020 yılında küresel silah ihracatı raporunda bu alandaki ilerlemeler de teyit edilmiş göze çarpan şeylerde. Diyor ki rapora göre listenin birinci sırasında yer alan Amerika 2018 ve 2022 yıllar arasında küresel silah ihracatındaki payı önceki 4 yıla göre %7 artış göstermiş. Dolayısıyla %7 artışla beraber dünyadaki payı da %40'a gelmiş. Evet. Yani aslında Amerika dünyanın neredeyse bütün silahların yarısını onlar üretiyor, satıyor gibi. İkinci sırada Rusya'nın payı da %22'den 16'ya gerilemiş. Amerika ve Rusya'yı da 3. sırada Fransa, 4. sırada Çin ve 5. sırada Almanya istemiş. Şimdi küresel silah ihracatındaki payımız 2018-2022 yılları arasında %1.1 olarak seyreden Türkiye diyor, 12. sırada yer aldı.
Evet, son yani
dünyada 200'den fazla bir ülke varken bunların içerisinde 12 sıra, 12. sıra bile şimdi artık 12. sıraya kadar inmiş olmak da bizim için ciddi bir başarıdır. Bir önceki 4 yıllık zaman diliminde karşılaştırdığımız zaman da Türkiye'nin küresel payının %0.5 arttığı da raporlar girmiş. Öte yandan iki zaman dilimi arasında da Türkiye silah ihracatında biraz evvel de bahsettiğim gibi %69 civarında arttırmış. Biz artık silah satıyoruz dünyaya. Türkiye'nin küresel silah ithalatındaki payı da 2018-2022 yılları arasında da %2.4, dünyadaki %2.4'ü biz alıyormuşuz. Bu da %1.3'e, yani neredeyse yarı yarıya azaltmışız. Toplama baktığımız zaman da Türkiye ithalatına, savunma sanayi ithalatında %49 civarında azaltmış gözüküyor. Sanayide de özellikle Eskişehir Organ Sanayi Bölgesi'nde de bu anlamda savunma sanayisinde kullanılan çok kritik üretimler var. Ve bunların birçoğunu biz zorla geçtik. Yani kimisi ısıya dayanmıyordu, kimisi hıza dayanmıyordu ama şimdi bunların hepsini çözdük. Ve buradaki firmalarımızı ben de dönem dönem ziyaret ediyorum. Gururlanarak görüyoruz ki artık ordumuzun envanterine hepsi giriyor. Bu aslında gözüktüğünden daha kıymetli bir iş. Size şöyle bir örnek verebilirim. Bizim 100 liraya, 200 liraya mal ettiğimiz bir parçayı Türkiye'ye 10 bin, 20 bin dolar gibi rakamlarla satıyorlar. Yani korkunç bir rakam bu. Düşünün ülkenin kaynakları nasıl gidiyor. Yani siz herhangi bir savunma sanayiyle ilgili işte know-how vardır, kabul ediyorum. Teknoloji vardır, kabul ediyorum. İşte biz o teknolojiyi yakaladığımız zaman onlara kendimizi teslim etmiş olmayacağız. Çok pahalı aldığımız cihazlar var, çok pahalı aldığımız mühimmatlar var. Bunları artık kendi imkanlarımızda yerli çözümlerle, kendi mühendislerimizle çözmeye başladık ve hiç para vermiyoruz desem doğrudur. Mesela bir tane örnek verebilirim size, başka bir örnek. Bizim İHA'larla ilgili bir cihaz bozulmuş. 6 aydan önce göndermiyorlar. Burada bir arkadaşla bu rica edildi. O tamir etti, bunu verdi. Onlar da 15-20 bin dolardan bahsediyor. Para istemez dedi. 10 lira mı 20 lira mı maliyeti varmış. Böyle bir şey olduğu zaman da ülkemizin kaynakları, insanımızın kazanımları kendi ülkemize, kendi insanımıza kalıyor. Geri onlara dönüyor.
Evet, yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz Sayın Küpeli. Efendim çok teşekkür ederiz bu kıymetli çalışmalarınızı bizi dinleyen Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerimize aktardığınız için. Sevdiğiniz bir eseri sizin ve sizin aracılığınızla dinleyicilerimize armağan etmek isteriz.
Türküler Anadolu'nun her köşesinde hepimizden birer hatırayı anlatır bize, değil mi? Hepsinde kendimizden bir parça buluruz, duyarız. Tabii Eskişehir türküleri de çok olmasa da Eskişehir olarak bizim hoşumuza giden hareketli parçalar da vardır. Bunlardan bir tanesi de Halkalı Şeker. Böyle bir türküyü çalarsanız bütün dinleyicilerimizle beraber keyifle dinlemek isteriz.
Çok salınma sevdiğim, cahilim aklım gider. Halkalı şeker, hasiretlik çeker. Çok salınma sevdiğim, cahilim aklım gider. Aman yel vurur halkalı şeker, hasretlik çeker. Çok salınma sevdiğim, cahilim aklım gider. Halkalı şeker, hasretlik çeker. Çok salınma sevdiğim, cahilim aklım gider. Çok salınma sevdiğim, cahilim aklım gider. Halkalı şeker, hasretlik çeker. Çok salınma sevdiğim, cahilim aklım gider.
Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirmiş olduğumuz yayınımızın konuğu Eskişehir Organize Sanayi Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli bizlerle birlikteydi. Programımızın sonuna geldik. Teşekkür ederiz.
İcat Çıkarma.